الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, en son geçen haftaki dersimizde Babu Salatil İstiska, İstiska namazı ile ilgili, yağmur talebinde bulunma namazı duası ile ilgili bölümü ele alıp bu hadisleri tamamladık. Bugün de yeni bir baba geçiyoruz. Babul Libas, elbiseler bölümü. Bu da namaz bölümündeki ele alacağımız son bölüm. Yani namaz kitabındaki ele alacağımız son bölüm. Bu kısmı da bitirdikten sonra inşallah ileride Kitabul Cenaiz, cenaze kitabına, bölümüne başlamış olacağız. Allah izin verirse. Bu konuyla alakalı, elbiseler bölümüyle alakalı İbni Hacer Rahimeullah bunu namaz kitabında en son bölüm olarak ele almış. Ama oysaki diğer ilim ehli elbiselerle alakalı olan kısmı genelde namazın şartları kısmında zikretmişler. Çünkü namazın şartlarından bir tanesi ne? Setrul avre. Avret yerinin örtülmesi. Bu da ne ile alakalı? Elbiselerle alakalı. Bu da namazın şartlarından olduğu için ilim ehlinin büyük bir çoğunluğu bu elbiseler bölümünü namazın şartları bölümü kısmında ele aldığını görüyoruz. Burada da namaz kısmını bitirdikten sonra son bölüm olarak da Hafız İbn Hacer önemine binaen, yani namaz kılarken elbisenin önemine binaen bu babı burada son bab olarak zikrettiğini görüyoruz. Ayet-i kerimede de Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu üzere diyor ki: "Ya beni Adem, huzu zinetekum inde kulli mescidin." Ey Adem oğlu, her mescide gittiğinizde zinetinizi takının. Yani temiz ve güzel elbiseler giyin diyerek Allah Azze ve Celle bize bunu emrediyor. O yüzden diyoruz ki namazda güzel elbiseler, temiz elbiseler giyinmek Allah Azze ve Celle'nin bizden talep ettiği bir husus olduğunu söylüyoruz. Bu ayetin tefsiriyle alakalı İbn Kesir Rahimullah diyor ki sünnet olan diyor namazlarda güzel ve temiz elbise giymektir. Sünnet olan namazlarda güzel ve temiz elbise giymektir. Hususen diyor bu cuma namazlarında ve aynı zamanda bayram namazlarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de ihtimam ettiği, önem gösterdiği bir husus. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü, hatırlayın hadis-i şerifte, cuma günü için özel gusül alır. Aynı zamanda temiz, güzel olan elbiselerini giyer. Koku sürünür. Bu şekilde ne yapardı? Mescide giderdi. O yüzden diyoruz ki elbiselerin güzel olması, temiz olması, ziynetin takınılması bu manada elbise için. Diyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetindendir. Ve yine diyoruz ki elbise tabiri, kavramı diyoruz ki iki şekilde ikiye ayrılıyor. Birincisi hissi olan elbise, yani avretimizi örtmek için üzerimize giydiğimiz, hissedilen, görülen bu elbise. Bir de ney var? Takva elbisesi var. Yani bir Müslümanın ney var? İki tane elbisesi var. Birincisi avret yerini örtmek için giydiği elbise. İkincisi de ney? Takva elbisesi. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle buyuruyor. Diyor ki: "Ya beni Âdeme kad enzelnâ aleykum libâsen yuvâri sevâtikum." Diyor ki ey Ademoğlu, bizler avret yerinizi, mahallenizi örtmek için size ne yaptık? Elbise indirdik, elbise verdik diyor. Varişan, aynı zamanda süslenecek sizlere elbise verdik. Diyor ki velibasu takva zalike hayrun. Ama diyor takva elbisesi sizin için nedir? En hayırlı olan elbisedir. Bu ayet-i kerimeye dönüp baktığımız zaman demek ki hissi olan dediğimiz elbise ikiye ayrılıyor. Bir zaruret amaçlı kullanılan elbise, bu ne, buradan neye kastediyoruz? Avret mahallini örtecek. Bu zaruri olan ne? Elbise. Bir de ne var? Namaz için giderken işte en temizini, en güzelini, en yenisini olanlar için giymesi, ziyneti takınma adı altında. Bu da diyoruz ki ne? Süslenme babındaki ikinci kısma giriyor. Demek ki elbise, zaruri olan bir elbise var. Avret mahallini örtmesi gerekiyor. Bir de bunu tamamlayan, kemale erdiren ne var? Ziynet elbisesi olduğunu söylüyoruz. Ve yine dönüp baktığımız zaman Allah Azze ve Celle insanı diğer mahlukattan bu hususta ayrı tutmuş. Yani Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu mahlukata bakın. Yani bir, ne bileyim, bir kediye bakın, bir köpeğe bakın, bir koyuna bakın, bir ineğe bakın, bir deveye bakın. Bu mahlukatın üzerinde Allah Azze ve Celle'nin giydirmiş olduğu, hilkatinde, yaratılışında giydirmiş olduğu neyi var? Elbisesi var. İşte koyunun yünü var. İşte kedinin, köpeğin üzerinde kılı var. Bu avret mahallini veyahut da diğer taraflarını örtüyor. Ama Allah Azze ve Celle insana böyle bir özellik vermemiş. İnsanoğlu anasından doğduğu zaman uruyan bir şekilde, yani çırılçıplak bir şekilde ne yapıyor? Doğuyor. Allah Azze ve Celle insana bu özelliği vermemiş. İlim ehli diyor ki bunun hikmetiyle alakalı. İnsanoğlu normal elbiseye ihtiyaç duyar. Aynı zamanda insanı cehennem ateşinden kurtaracak takva elbisesine de ne var? İhtiyaç duyar. Ne zaman ki insan bu normal üzerine giydiği elbiseyi, yani üzerine bir elbise giymesi gerekiyor ise, bunun peşinden koşuyor ise, bu ona neyi hatırlatmalıdır? Aynı zamanda üzerine takva elbisesini giymesi gerekir ki bu elbise onu ne yapsın? Allah Azze ve Celle'nin azabından korusun. O yüzden Allah Azze ve Celle yani bu iki elbiseyi birbirine hatırlatıcı olarak kılmıştır. Yani insan üzerindeki o avretini örtmesi gerektiği gibi aynı zamanda ondan daha hayırlı olan takva elbisesini de edinmesi gerekir ki onunla da ne yapsın? Allah Azze ve Celle'nin azabından kurtulabilsin. Ve yine bu hususla alakalı başka bir fayda olarak Allah Azze ve Celle diğer mahlukata akıl vermediği için onların bu husustaki sıkıntılarını kendisi yaratılış itibariyle ne yapmış? Onlara doğuştan bu özelliği vermiş. Yani onları bir giysi üzerine yaratmış. Ama Allah Azze ve Celle insana akıl verdiği için setrul avre dediğimiz avret yerini örtme hususunda onu akıllı verdiği için bu aklıyla ne yapıp bu sıkıntıdan kendisini kurtarmasını murat etmiş. Diyoruz ki elbise ile alakalı, yani üzerimize giydiğimiz elbiseler ile alakalı asıl olan diyoruz helalliktir. Asıl olan nedir? Mübahlıktır. Yani giyilen elbisede hangisi helaldir, hangisi haramdır hususunda diyoruz ki bu konuda asıl olan nedir? Elbisenin helal oluşudur. Allah Azze ve Celle Bakara Suresi 29. ayet-i kerimede diyor ki Huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemî'a. Allah Azze ve Celle yeryüzündeki her şeyi sizin için yarattı. Bunun içine de elbise dediğimiz şey ne yapıyor? Giriyor. Demek ki yeryüzünde yaratılan, bizim için yaratılan şeyde asıl olan ne? Helallik, mübah oluş. Allah Azze ve Celle bize asıl da bu tarz şeylerde bize diyoruz ki elbise de bu kapsama giriyor. Bunların helal olduğunu söylüyoruz. Ve yine A'raf suresi 32. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ اللَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ De ki Allah'ın kulları için yarattığı ziyneti ve temiz rızkı kim haram kılmış? Allah Azze ve Celle bu şekilde ne yapıyor? Yani benim helal kıldığım şeyi kim size ne yapabilir? Haram kılabilir diyerek aslında bu eşyanın aslının mübah olduğunu, helal olduğunu bu ayet-i kerimede de bize bir kez daha aktardığını görüyoruz. Dedi ki elbisede asıl olan helallik olunca ilim ehli de bu konuyla alakalı elbise bölümünde de ne yapmışlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bu konuyla alakalı yasaklanan şeyleri zikretmişler ki bunun dışında kalan husus ne olacak? Helal kapsamı girecek. Yani bu konuda eğer helal olanlar nelerdir diye yazmaya çalışsak bu zaten geniş bir durum. O yüzden ilim ehli helal olanlar nedir kapsamına girmemişler bu konuyu anlatırken. Hangi hususa değinmişler? Haram olan, bu konuda yasaklanan şeyler daha sınırlı olduğu için eğer bunları bilir isek geri kalan her şeyin ne olduğunu anlarız. Helal olduğunu, mübah olduğunu anlarız. O yüzden ilim ehli bunları başlıklar altında, bazı ana başlıklar altında toplamışlar. Mesela demişler ki genel manada haram olan elbise. Yani burada genel manada haram olan elbise dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? hem erkeği hem kadını kapsayan elbise. Mesela eğer bir elbisede suret, resim var ise, canlı, Allah Azze ve Celle'nin ruh verdiği bir şey var ise ve bu elbiseye taşındı ise, diyoruz ki bunun kadının da erkeğin de girmesi nedir bunun hükmü? Haramdır. Bu konuda kadın ve erkek birdir. İkinci olarak has olan. Mesela bazı durumlar vardır ki yalnızca erkeğe haram olabilir ama o elbise kadın giydiği zaman onun için bir haramlık söz konusu değildir. Ele alacağımız hadis-i şeriflerin, bugünkü alacağımız hadislerin çoğunluğu bununla alakalı. Mesela ipek, ipekten elde edilen elbise. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin erkeklerine bunu ne yapmış? Haram kılmış. Ama bu ümmetin kadınlarına ipekten elbise giymek yasak mı? Diyoruz ki hayır. Demek ki bazı elbise türü var. Hem kadını hem erkeği haram olarak kapsıyor. Bazı elbise türleri de var ki yalnızca erkeği ne yapabiliyor? Haramlık kapsamında kapsayabiliyor. Diyoruz ki üçüncü olarak kadının erkeğe veyahut da erkeğin kadına benzemesiyle haram kılınan elbiseler var. Eğer bir elbise kadın elbisesi olarak meşhur ise, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize kadının erkeğe veyahut da erkeğin kadına benzemesini ne yapmış? Yasaklamış. Eğer bir elbise kadın elbisesi olarak meşhur ise, erkeğin bunu giymesi nedir? Haramdır. Eğer de bir elbise erkek elbisesi olarak meşhur ise, kadının da bu elbiseyi giymesi nedir? Haramdır. Başka bir husus, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadının erkeğe benzemesini bize yasakladığı gibi, aynı zamanda Müslümanın kafire veyahut da müşriye benzemesini de ne yapmış? Yasaklamış. Eğer müşrik veyahut da kafirin dininin sembolü olan, diniyle alakalı özel bir elbisesi var ise, mesela ne gibi diyebiliriz? Yahudilerin taktığı şapkaları var ya, kippa. Bu ne? Yahudi dinine has olan bir şapka. Yahudi dinini temsil eden bir şapka. Eğer bir Müslüman böyle bir şapka giyiyor ise, onun bunu giymesinin hükmü nedir? Diyoruz ki haramdır. Hangi baptan dolayı haram diyoruz? Müslümanın kafire benzemesi babından. Bu bize yasaklanmıştır. Son olarak bu konuyla alakalı şöhret elbisesi dediğimiz, yani insanların bugün belli yaşadığı yerlerde, mesela bizim Türkiye'de giyilen nedir? Pantolonla gömlektir. Birinin bu halk arasında bu insanların kullanmadığı bir elbise tarzını giyip insanlar arasında böyle seçilen, insanların tanımadığı bir elbiseyi de giymesi aynı şekilde diyoruz ki caiz olmayan elbisedir. Buna diyor ki ilim ehli şöhret elbisesi. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri de bu hususta ne yapıyorlardı? Dikkat ediyorlardı. Eğer Mekke'den, Medine'den, yaşadıkları beldeden başka bir yere gidiyorlar ise ve orada insanların giydiği elbise İslam şeriatına uygun olan bir elbise ise, İslam'a muhalif olmayan bir elbise ise ne yapıyorlardı? O insanların giydiği elbiseleri giyerek onların yanında onların gibi giydiği elbiseler ile bulunuyorlardı. O yüzden diyoruz ki ilim ehli aynı şekilde bu kapsamda şöhret elbisesinden ne yapmıştır? Yasaklamıştır. O yüzden bu konularda ne yapılması gerekir? Elbise babında bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Bugünkü konuyla alakalı ilk hadis-i şerifimiz Ebu Amir el-Eş'ari radiyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. Diyor ki, قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لَيَكُونَنَّ مِنْ اُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَى رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدْ وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِ Ebu Amir el-Eş'ari radiyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetimden zina ve ipeyi helal sayan bir topluluk olacaktır. Ümmetimden zina ve ipeyi helal sayan bir topluluk olacaktır. Bu hadisi Ebu Davud rivayet etmiş ve bu hadisin aslı İmam Bukhari'nin sahihinde bulunduğunu Hafız İbni Hacer rahimullah bize aktarıyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem لَيَكُونَنَّ Şüphesiz ki muhakkak ki olacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra ahir zamanda kendisinin hayatta olmadığı, kendisinden sonra gerçekleşecek neyden haber veriyor? Bir olaydan bize haber veriyor. Diyoruz ki bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme verilmiş olan mucizelerden bir tanesi. Yani gaybı bilmemesine rağmen Allah azze ve celle kendisine gelecekte olan veyahut da ahiret ile alakalı bazı hususlarda ne yapmış? Gaybı olan bir şeyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bildirmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifi de bu Peygamber Efendimizin bu mucizelerinden. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda veyahut da kıyamette olacak bir şeyden, daha vakti gelmeyen bir şeyden bahsediyor ise diyoruz ki muhakkak ki o vuku bulmayadan kıyamet ne yapmayacaktır? Kopmayacaktır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle kitabında ondan bahsederken ne diyor? La yantiku anil hava in huwa illa vahyun yuha. O kendi nefsinden konuşmaz. Ancak o kendisine vahyolunanı haber verir. Burada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki le yekunenne. Şüphesiz ki muhakkak ki olacaktır. Yani bu biraz sonra söyleyeceği şey muhakkak ki vuku bulacağından bahsediyor. Diyor ki min ummeti akvamun. Ve yine burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir şeyden haber vermesiyle alakalı, muhakkak ki vuku bulacağından haber vermesiyle alakalı, ilim ehli diyor ki bu sıradan bu işin vuku bulacağı manasında değerlendirilmemesi gerekiyor. Yani Allah Resulü bu böyle olacaktır. Buradan biz ne anlamaya çalışıyoruz? Bir ders çıkarmaya çalışıyoruz. Yani Peygamber Efendimizin bir şeyin vuku bulacağından haber vermesi, bunu yasakladığı ve aynı zamanda bundan uyardığı manasına geliyor. Yani ümmetimden böyle yapanlar olacaktır. Sadece bunu bize haber vermek için mi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize söylüyor? Diyoruz ki hayır, buradan kastı ne? Bunu bize yasaklıyor. Yani siz bu topluluktan ne yapmayın? Olmayın. Bundan sakının. Yani sizler işte zinayı helal sayan veyahut da erkekler için ipeyi giymeyi helal sayan topluluktan olmayın. Yani buradan bizim bu dersi ne yapmamız gerekiyor? Çıkarmamız gerekiyor. Yoksa buradan kasıt, ha Peygamber Efendimiz böyle demişti. O insanlar demek ki bugün de var. Demek ki sözü doğrudur. Söylediği şey doğrudur çıkarmıyoruz. Buradan şunu anlıyoruz. Demek ki buna ne yapmamız gerekiyor? Bu hataya düşmememiz gerektiğini anlamamız gerekiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki min ümmeti, benim ümmetimden diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin benim ümmetim dediği zaman diyoruz ki burada ümmet tabirini ikiye ayırıyoruz. Biliyoruz ki ümmetü da'va ve ümmetü icabe. Ümmetü da'va dediğimiz zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik vazifesi verildikten kıyamete kadar ki olan herkes Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden sayılıyor. Bunun içine Müslümanlar girdiği gibi kafirler de müşrikler de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu cihetten bakıldığı zaman ümmetinden. Yani bu davete mesul tutulan insanlar kapsamına giriyor. Bir de ümmetul icabe var. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davetine icabet eden kimseler. Bunlar diyoruz ki yalnızca kim olabilir? Müslümanlar olabilir. Burada benim ümmetimden diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani buradaki benim ümmetim tabiri hangisini kapsıyor? Yani davet ümmeti bütün insanlığı mı kapsıyor? Yoksa ona icabet etmiş insanları mı kastediyor? Bununla alakalı bazı ilim ehli bütün insanları kapsadığını söylüyor. Ama diğer ilim ehli buradan kasıt icabet ümmeti olduğunu, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan, onun getirdiği daveti kabul edenler olduğunu söylüyorlar. Çünkü karşı tarafa da şu şekilde reddiye veriyorlar. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bunun haberini veriyor ise normalde davet ümmetinden bundan daha kötüsünü yapan neler var? İnsanlar var. Şirke düşmüş, küfrün içinde, küfür bataklığında, şirk bataklığında bundan daha büyük cürmü işlemiş insanlar var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar ki burada ümmetül icabeyi kastediyor. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü şunu içeriyor. Yani benim ümmetimden o gün geldiği zaman şu hususları yapmak onlara ne yapmaz? Yakışmaz manasında. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada neyi yapıyor? Bir şeyi inkar ediyor. Yani zinanın yayılması veyahut da ipeğin giyilmesi kafirleri eğer kastediyor olsaydı, davet ümmetini kastediyor olsaydı, bundan daha büyük işledikleri neler var? Günahlar, zulümler vardı. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buradan haber verirken benim ümmetimden bazıları bunları yapacak ibaresi bize şunu gösteriyor. Yani benim ümmetimden bazı insanların bunu işlemeleri onlara ne yapmaz? Yakışmaz. Bu yakışmazlık da kimi kapsar? Müslümanları. Yani benim ümmetimden Müslümanlara erkeklerine ipek giyip zinayı meşrulaştırmaları, önemsememeleri onlara yakışmaz manasında anlaşılması gerektiğini bize ilim ehli aktardığını görüyoruz. Diyor ki yestehillune. Onlar helal sayarlar. Helal görürler. Burada da ilim ehli yine bu ibareyi ikiye ayırıyor. Eğer diyor burada helal sayarlardan kasıt Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal olarak görüyorlarsa dinde bunun hükmü nedir? Küfürdür. Bu insan ne yapar? İslam milletinden çıkarır. Yani buradan kasıt eğer bu ümmetten birileri ahir zamanda gelip ya işte zinada ne oluyormuş? Biz böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Böyle bir şey mi olur? 1400 seneki önceki hükümlerle mi yönetileceğiz? İşte elbise, ipek, erkeğin ipek giymesi haram oluşu ne kadar da saçma. Böyle bir şey olabilir mi? Diyerek Allah'ın haram kıldığı bir şeyi helal sayıyorlar ise diyoruz ki bunun hükmü nedir? Küfürdür. İnsanı İslam milletinden ne yapar? Çıkartır. Bir de ilim ehli diyor ki buradaki yestehillune yani helal sayarlar ibaresini şu şekilde açıklıyorlar. Hükmünü inkar etmeden önemsemezler. Yani adam zina ediyor, bunun haram olduğunu ne yapmıyor? Önemsemiyor. Bu hataya düşüyor. Veyahut da erkekler ipek elbisesi giyiyor. Bunu belki helal saymıyor ama insanlar arasında o kadar yaygınlaşmış ki neredeyse bunu helal sayacaklar. Yani önemsemedikleri bir husus olmuş. Bunun haram olduğu hususunda bir neyleri var, genişlikleri var. Önemsemedikleri bir husus haline gelecek manasına geldiğinde ne yapıyor? İlim ehli bize burada aktarıyor. Yani bu her iki durumunda olması nedir? Söz konusudur. Eğer hükmü helal sayılıyor ise bu insanı İslam milletinden çıkarır. Ama eğer hükmü helal saymıyor da bu hususlarda gevşeklik yapıyorlar, bu hatalara sıkça düşüyorlar ise bu insanları ne yapar? Günahkar yapar. Ama İslam milletinden ne yapmaz? Çıkarmaz. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam yestehillune el-hira. Hira ferc manasına geliyor. Buradan da kinaye olarak ne kastedilmiş? Zina kastedilmiş. El-hira ferc manasına geliyor. Buradan kasıt da ne? Zina. Yani ümmetimden öyle kimseler gelecek ki ahir zamanda bunlar zinayı ya helal sayacaklar, yani hükmünü helal sayacaklar veyahut da bu hususta gevşek davranacaklar. Artık bu günah onların arasında sıradan bir şeymiş gibi, sanki helalmiş gibi bu günahı çokça işleyecekler manasına geliyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünün günümüzde büyük bir şekilde vuku bulduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Hatta ilim ehli diyor ki bu aynı şekilde bizim ülkemiz için de yani maalesef aktarılacak yani veyahut da görülecek bir şey. Diyor ki ilim ehli bazı ülkelerde diyor, bazı ülkelerde bu iş için, zina için devletin özel belirlediği neyler var? Evler var, mekanlar var ve hatta devlet buralardan ne alıyor? Vergi alıyor. Sanki normal bir ticaret haneymiş gibi. Yani ilim ehli bunu kitaplarını yazarken bu işe şaşkınlıklarını belirtirken böyle söylüyorlar. Diyorlar ki hatta öyle İslam ülkeleri varmış ki oralarda bu iş artık resmileştirilmiş. İnsanlar biliyor şuradaki falanca evde ne yapılıyor? Zina yapılabiliyor. Gidip oraya para ödeyerek bu ihtiyacını giderebiliyorsun ve bu insanlar arasında da veyahut da devlet açısından da bu yasak olan bir şey değil diye bahsediliyor ki maalesef günümüzde de yaşadığımız Türkiye'de de buna ne yapılmış? Bu anlamda izin verildiğini görüyoruz. Hatta insanlar bu konuda öyle mütesahil, öyle gevşek davranıyorlar ki hatta bazen işte hepimiz görüyoruz otobüslerde, metroda, değil mi? Toplu taşımanın olduğu yerlerde bir insanın hanımıyla alakası nasıl olur ise insanların birbiriyle, bir kızın bir erkekle o hal üzerinde olduğunu görüp utandığımızda ne yapıyoruz? Yani bunları yaşıyoruz hayatımızda. Yani hepimiz metroda, otobüste, vapurda, orada, burada bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği şeyin gerçekten insanlar arasında ne kadar hafife alındığını görüyoruz. Bazı rivayetlerde bu el-hira ibaresi el-hazze olarak geliyor. Baktığınız zaman biliyorsunuz eskiden noktalama işaretleri yoktu. Yazım olarak aynı. El-hira ile el-hazze arasında ne fark var? Ha'nın üzerinde nokta var. Ra'nın üzerinde nokta koyduğumuz zaman ne yapıyor? Mana delişiyor. El-haz ile ilgili ilim ehli diyor ki bu da ipekten bir ney? İpeğin bir çeşidi. Yani buradaki el-hira ibaresini bazı rivayetlerde el-hazze olarak ilim ehli okumuş. O zaman burada ne oluyor? El-hira ibare ne diyor? El-hira vel-harira. Harir ne demek? İpek. Burada ilk rivayete göre hira, zina vel-harir ipek diye tercüme ediyoruz. Diğer rivayette el-hazze vel-harira diye okuduğumuz zaman ikisi de ne? İpeğin çeşitleri. Burada da diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani bunun haram olduğunu önemine binaen öncelikle has olanı zikretmiş. Sonra da genel olanı zikrederek ona atıf yaparak bu işin halk arasında, ümmet arasında ne kadar yaygınlaşacağını bize aktardığını ilim ehlinin söylüyoruz. Ve yine diyor ki Allah Resulü el-harira. Harir dedik ki ipek manasına geliyor. İpek de biliyorsunuz ipek böceğinin ürettiği, koza halinde yaptığı ve ondan elbise imal edilen bu böceğin ürettiği o ürün ne olarak isimlendiriliyor? İpek olarak isimlendiriliyor. Bunun yani böceğin ürettiği, ipek böceğinin ürettiği bu üründen yapılan elbise ne diyoruz? Erkekler için, bu ümmetin erkekleri için hükmü ne? Haram. Bir de bunun neyi var? Sanayi olanı var. Yani aslında böceğin üretmediği fabrikasyon olanı var. Peki bunun hükmü ne? İlim ehli diyor ki bunun hükmü helaldir. Çünkü burada yasaklanan, hadislerde yasaklanan ne? İpek böceğinin ürettiği, o kozasında ürettiği o ipeğin aslıdır. Ama fabrikasyon olarak, buna benzetilerek, fabrikasyon olarak bir şey üretiliyor ise bunun giyilmesine haram diyemeyiz. Ama biraz sonra faydalar kısmında yani bu ümmetin erkeklerinin bunu da giymemesi daha yakışık olan olduğunu bazı sebeplerle birlikte ne yapacağız? Zikredeceğiz. Dedik ki bu rivayetin aslı Buhari'de olduğunu zikretmiştik. Buhari'de şu iki şey daha buna ilave ediliyor. Yani birinci olarak zina dedik. İkincisi ipek. Buhari'de hamr ve maazif. Hamırdan kasıt ne? İçki. Bu isim niye verilmiş hamra? İçkiye bu isim niye verilmiş? Hamır ismi niye verilmiş? Hamır çünkü normalde himar kadının başörtüsü. Kadının bağladığı başörtüye himar deniliyor. Hamır da oradan geliyor. Niye? Aklı örttüğü için Arapçada hamra, içkiye hamır isminin verilmesinin sebebi ne? Aklı örttüğü için insan içki içtiği zaman aklını kaybettiği, ne yaptığını bilmediği için bu isimle ne yapılmış? İsimlendirilmiş. İçkinin haramlığı ile alakalı ayetlerle, hadislerle, icma ile sabit olan bir husus. Buhari'de üçüncü olarak bu zikrediliyor. Dördüncü olarak da maazif dediğimiz müzik aletleri. Yani bunlar da Buhari'de gelen rivayette Peygamber Efendimizin ümmetinden bazı toplulukların bunları helal sayacağı, bu konuda gevşek davranacağı hususlarda ilaveten, bu elimizdeki hadise ilaveten ne zikrediliyor? Birincisi içki, ikincisi de müzik aletleriyle eğlenmek. Ve aynı zamanda bunların da vuku bulduğunu bu günümüz Türkiye'sinde veyahut da günümüz dünyasında bunların da vuku bulduğunu görüyor muyuz? Evet. İçki artık her yerde açıktan satılır olmuş. İnsanlar bunu içerken sanki normal sıradan Allah'ın helal kıldığı bir suyu, bir meyve suyunu içiyormuş gibi rahatlıkla insanlar arasında yayılmış olan bir haram. Ve aynı zamanda maazif dediğimiz çalgı aletleri. Bunlar hakkında da değil mi? Herkes şu anda kulaklıklarla görüyorsunuz metrolarda şeylerde dıptıs dıptıs sesler yanındakine gelecek. Bu kadar rahat bir şekilde ne yapıyorlar? Müzik dinlediklerini görüyoruz. Ama bunların arasında def dediğimiz def bazı hususlarda şeriat buna ne yapmış? İzin vermiş. Kadınlar için mesela düğünde kendi aralarında eğlenirken def çalmalarına şeriat ne yapmış? İzin vermiş. Ama bunlar neyle sınırlı? Bu yerler ile sınırlı. Genel manada def çalmak diyoruz ki caiz değil. Bunun dışındaki bütün çalgı aletleri bu haram kapsamına girdiğini görüyoruz. Diyoruz ki şeytan insanı gafletteyken ne zaman, yani ne zaman gaflette yakalıyor insanı? İnsan Allah Azze ve Celle'yi zikretmeyi unuttuğunda. İnsan Allah Azze ve Celle'yi zikretmediğinde şeytan onu bir yerden yakalayarak müzik de dinletebiliyor. Değil mi? İçki de içirebiliyor. Zina da ettirebiliyor. Ne zaman insan Rabbini zikretmekten gafil olur ise şeytan onu orada yakalayıp Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı şeylere rahatça, kolayca sürükleyebiliyor. Burada bu sayılan dört şey ile alakalı ilim ehli diyor ki bunlar hepsi birbirini tetikleyen unsurlar. Yani bir insan düşünün, bir tane kadın şarkı söylüyor, değil mi? Bu şarkı söylemesi veyahut da insanın o esnada içki içiyor olması, bunların üzerinde bulunması insanı nereye götürebilir? Zinaya götürebilir. Yani bunların hepsi birbiriyle ne olan? Bağlantılı olan bir şey. Yani bir insan Allah'ı zikretmeyi unuttuysa, müzik dinliyor ise, bu insan aynı zamanda içki içiyor ise, bunların hepsi insanı, yani bütün bu günahları birbiri peşi sıra ardı gelerek hepsini işlemeye ne yapabilir? İtebileceğini bize ilim ehli aktardığını görüyoruz. Dedik ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden bazı topluluğun zinayı, aynı zamanda erkeklerin, bu ümmetin erkeklerinin ipek elbisesini giyeceğini veyahut da içkiyi aralarında yayılacağını veyahut da müzik aletlerinin yaygınlaşıp bu hususlarda haram işleyeceği bize aktarılıyor dedik. Biraz önce yukarıda dedik ki ipek ile alakalı bu ümmetin erkeklerine haram kırıldı dedik ama hangi ipek? Asli ipek böceğinin ürettiği ipek. Peki sanayi, fabrikasyon olan dedik ki buna haram hükmünü söyleyemeyiz ama erkeğin bunu giymemesi için, yani giymemesi yakışık alandır. Çünkü bunun neyi var dedik? Bazı sebepleri var. Bununla alakalı ilim ehli birinci olarak diyor ki ipek elbise giymek insanı ne yapabilir? Yani fabrikasyon olanını giymek insanı töhmet altında bırakabilir. Yani karşıdaki insan senin o ipeğe benzer elbiseyi giydiğini gördüğünde sana hangi gözle bakabilir? Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde ümmetin erkeklerine bunu yasaklamış olmasına rağmen bu insan Allah'ın haram kıldığı şeyi çiğniyor, izlenimini ne yapabilirsin? Karşı tarafa verebilirsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem töhmet altında kalmaktan en beri olanımız olmasına rağmen Ensardan iki kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hanımlarından Safiye annemizle birlikte görüyorlar. Yani Peygamber Efendimiz yanında kim var? Hanımı. Yani düşünün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında mahremi olmayan birisiyle bu şekilde bir yerde, bir ortamda, bir mecliste bulunabilir mi? Bulunamaz değil mi? Yani töhmet atılmaya en uzak, Allah'tan en çok korkanımız. Buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ensardan kendisini gören bu iki tane sahabi Peygamber Efendimiz'i yanında bir bayanla görünce hızlı hızlı ne yapıyorlar yanından? Gitmeye çalışıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna ihtiyacı olmamasına rağmen bu töhmetten kurtulmak için diyor ki Alâ rislikuma diyor ki yavaşlayın, hızlı hızlı gitmeyin, nereye gidiyorsunuz? Diyor ki fe innehâ safiyyetun diyor ki yanımda gördüğünüz bu bayan Safiye'dir. Yani benim hanımım. Hani benim hakkımda böyle bir yanlış düşünceye girmeyin, kapılmayın diyerek üzerinde bir töhmete götürecek bir şeyi ne yapıyor? Hemen ortadan kaldırmaya çalışıyor. Neden? Çünkü başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in belirttiği gibi şeytan Adem oğlunun kanında ne yapar? Damarlarında dolaşır. Yani bu iki kimseye, peygamberi gören bu iki kimseye şeytan daha sonra gelip ne yapabilir? Fitne verebilir. Acaba Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaki o bayan kimdi? Değil mi? Düşünün. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem töhmete maruz kalmaktan ne yapıyor? Uzak duruyor, kendini engelliyor. O yüzden ilim ehli de diyor ki, eğer fabrikasyon olanı, yani bu ipeğin, ipekten elde edilen şeyin fabrikasyon olanını giymek eğer seni töhmet altında bırakacak ise, o yüzden bu elbiseden sakınman senin için nedir? En güzel olandır. Çünkü bunun dışında giyebileceğin birçok üründen elde edilmiş ne vardır? Giyilebilecek elbise söz konusu olduğunu söylüyorlar. Ve yine ikinci olarak diyorlar ki, halktan eğer cahil insanlar var ise, mesela bu insanın hoca olduğunu farz eder isek, eğer insanlar onu taklit ediyor ise, bunun hükmünü bilmeyerek, üzerindekine bakarak, onu ipek zannederek, insanlar da bu ipekten elde edilmiş gömlekler alarak, hocalarını taklit ederek bu harama ne yapabilirler? Düşebilirler. İlim ehli bunu ikinci bir, yani erkeğin kaçınması, fabrikasyon üründen kaçınmasına ikinci bir sebep olarak zikrediyor. Ve yine üçüncü olarak başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, "Men ra'a havlel hima yuşuk an yerta'a fih." Yani eğer bir insan, bir çoban koyunlarını başkasının arazisine yakın bir yerde otlatıyor ise, bu neyin göstergesidir? Bu koyunlar ne yapabilir? Oraya geçebilir. O yüzden koyunları ne yapmak gerekir? Oradan uzaklaştırmak gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu misali veriyor. Allah'ın haramları da aynen böyledir. Eğer o haramlara yakın yerde, yakın çevrede dolaşıyorsan, oraya kayman nedir senin için? İhtimal dahilindedir. O yüzden ilim ehli diyor ki, eğer sen bunun fabrikasyon olanını alıp giyiyor isen, yarın öbür gün bu senin hoşuna gidip bunun gerçeğine de ne yapabilirsin? Düşebilirsin, meyledebilirsin. Bu yüzden diyorlar ki, bir erkeğin bundan ne yapması gerekir? Uzak durması gerekir. Dördüncüsü, belki en etkileyici, en gerçekçi olan olarak zikredilebilir. Diyorlar ki, ipek insana ne verir? Yani ipeğin kendisi yumuşak ve aynı zamanda narinlik göstergesidir. O yüzden kadın için cevaz verilmiştir ki kadın bununla ne yapsın? Kocasına süslensin. O yüzden ilim ehli diyor ki, erkek tabiatı itibariyle nedir? Sert yapıya sahip olması gerekir. Erkek yapısı itibariyle, yaratılış itibariyle sert yapıya sahiptir. Eğer bu tarz yumuşak, narin olan elbiseleri giymesi erkeğin erkekliğine, bu manadaki sertliğine ne yapabilir? Zarar verebilir. Çünkü insan giydiği, yediği eşyalardan etkilenen bir mahluktur. O yüzden ilim ehli bu sebeplerden binaen, yani ipeğin de fabrikasyon olanından erkeğin uzak durulması, kaçınması gerektiğini söylemiştir. Ama bu haram babında ne yapamayız bunu? Söyleyemeyiz. Yani bunu haram olarak söyleyememekle birlikte, yani sayılan bu sebeplerden dolayı uzak durulmasının evla olduğunu ne yapabiliriz? Burada aktarabiliriz. Ve yine burada içkiyle veyahut da şeyle alakalı, müzik ile alakalı, biliyorsunuz Lokman suresi 6. ayet-i kerime ile alakalı İbn-i Mesud radıyallahu anhu ayette geçen Allah Azze ve Celle buyuruyor, diyor ki, insanlardan öylesi vardır ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak için eğlencelik, asılsız ve faydasız sözü satın alırlar İbaresini tefsir ederken Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu buradan diyor ki, o Allah Azze ve Celle'nin dininden insanları döndürmek için eğlence amaçlı faydasız sözü satın alırlar. Buradaki faydasız sözden kasıt bu müzik eşliğinde söylenen şarkının bu tarz şeyin olduğunu bize haber veriyor. O yüzden diyoruz ki ayet tefsirine de baktığımız zaman, sahabenin tefsirine de baktığımız zaman bundan ne yapmamız gerektiğini, uzak durmamız gerektiğini ne yapıyoruz? Aktarmış oluyoruz. Bir hadis daha alalım. Ondan sonra dersimizi burada noktalayalım. Huzeyfe radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerifte diyor ki Huzeyfe radıyallahu anhu, "Neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem en neşrebe fi aniyetiz zehebi vel fiddati ve en ne'kule fiha ve an lubsil hariri ved dibaci ve en neclise aleyhi." Ravahul Bukhari. Huzeyfe radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altın ve gümüş kaplardan yiyip içmemizi, halis ipek ve atlas giyinmememizi ve bunlar üzerine oturmamızı yasakladı. Bu hadisi İmam Bukhari rivayet ettiğini görüyoruz. Diyor ki Huzeyfe radıyallahu anhu, Neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en neşrebe fi aniyeti zehebi vel fiddati ve en ne'kule fiha. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gümüş ve altın olan kaplardan yiyip içmemizi bize yasakladı. Eğer hatırlarsanız bu derse ilk başladığımız zamanlarda kaplar bölümüyle alakalı kısımda bu konuya ne yaptık? Değindik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem altından ve gümüşten edinilmiş kaplardan yemek yemeyi ne yapıyordu? Yasakladığı hadis-i şeriflerle bize sabitti. Bu da hadisin başında bu kısmıyla geliyor. Asıl bizim konumuzla alakalı diğer kısımda bize aktarılıyor. Burada altın ve gümüş kaplardan yeme içmenin yasaklanmasıyla ilgili ilim ehlinin getirdiği birçok ne var? Sebep var. Birinci olarak diyorlar ki bu kibre sebebiyet verdiği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Normalde Müslüman mütevazi olması gerekir. Kibir Müslümanın edinmesi gereken hasletlerden, özelliklerden değildir. İkinci olarak ilim ehli bunun haram kılınmasıyla alakalı, gümüş ve altın kaplardan yemek yemenin haram kılınmasıyla alakalı. Diyor ki israfa sebebiyet verdiği için bunun yasaklandığını söylüyor. Üçüncüsü diyorlar ki eski dönemde para birimi olarak dinarla dirhem kullanılıyordu. Bunlar da neyden yapılıyordu? Altın ve gümüşten yapılıyordu. Eğer bunların yani altın ve gümüşün böyle kap kacakta kullanılması normalde para anlamında neye sebebiyet verecekti? Sıkıntıya, yokluğa sebebiyet verdiği için yasaklandığını söyleyenler var. Dördüncü olarak da fakirin kalbinin kırılmasına sebebiyet verir. Yani fakir bakıyor ki zengin olan insanlar altın kaplarda, gümüş taslarda yiyorlar, içiyorlar. Bu fakirin gönlünün kırılmasına sebebiyet verdiği için yasaklandığını söylüyorlar. Ama o hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunları yasakladı hadis-i şerifte. Bu şeyin sebebini bize açıklıyor. Diyor ki: "Ve innaha lehum ve innahuma lehum fi'd-dünya ve lekum fi'l-âhire." Diyor ki bunlar bu kaplar altından gümüşten elde edilmiş kaplar. Onlar için bu dünyada onlar kim? Kafirler için bu dünyada ve sizin için nedir? Ahirettedir. Yani kıyamette, kıyamet koptuktan sonra inşallah Allah Azze ve Celle bizi cennetine giren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu olan kullarından eyler. Oraya girdiğimiz zaman altın kaplarla onlarda yiyip içmek bize ne olacak? Caiz olacak. Aynı şekilde bu ümmetin erkeklerine oralarda ipekten elbiseler giymek ne olacak? Caiz olacak. Ama bu dünyada Müslüman ile kafiri ayırt eden özelliklerden bir tanesi. Bu dünyada bunlar bize erkeklere, bu ümmetin erkeklerine ve kadınlarına, yani kaplarla alakalı kısım, haram kılınmışken kafirler bu harama göz ardı edip bunu işlemekte. Ama ahirette de kazananlar olarak verilecek olan mükafatlardan bir tanesi de bize ne? Orada altın kaplardan, gümüş kaplardan yiyip içme izni ahirette, cennette inşallah bizlere verileceğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aktardığını görüyoruz. Diyor ki وَعَنْ لُبْسُ الْحَرِيرِ وَالْدِّيْبَاجِ Diyor ki sahabe Peygamber Efendimiz bize altın ve gümüş kaplarda yiyip içmeyi yasakladı. Ve aynı zamanda ipekten ve aynı zamanda dibaç kelimesini atlas olarak tercüme ediyor. Bu da yine ipekten üretilmiş bir kumaş. Bunların giyilmesi de diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ne yaptı bunları? Yasakladı. Buradan diyoruz ki buradan kasıt ümmetin erkeklerine. Çünkü ileride gelecek olan hadis-i şeriflerde açık ibarelerle ne yapılıyor? Bu bize aktarılıyor. Bunlardan bir tanesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ eline ipeği, sol eline de ne yapıyor? Altını alıyor. Diyor ki ümmetimden erkek olanlara bu ne yapılmıştır? Haram kılınmıştır diyor. Bu rivayet bize yani erkeklere bunun haram kılındığını ama bu ümmetin kadınlarına helal kılındığını açıkça rivayet ettiğini görüyoruz. Bu rivayetlere baktığımız zaman sanki hüküm genel kadın ve erkeği kapsıyor gibi gözükse de diğer hususi deliller bize bunun kimi kapsadığını gösteriyor bu haramın? Erkeği kapsadığını görüyor. gösteriyor. Diyor ki ve en neclise aleyha, ve aynı zamanda ipekten elde edilmiş şeyler üzerine oturmaktan da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi ne yaptı? Nehyetti. Yani oturma gruplarındaki o kumaşların ipekten oluşu veyahut da ipekten halılar, seccadeler edinilmesi veyahut da süs amaçlı işte böyle kilim tarzı şeylerin duvara asılması, yani ipekten olması ile alakalı ilim ehli bunların hepsini içerdiğini söylüyorlar. Ve yine burada ilim ehlinin ihtilaf ettiği bir husus, dedik ki kadının bunu giymesi ne yapılmıştı? Helal kılındı, erkekler için haram kılındı. Burada onun üzerine oturmamız da bize yasaklandı ibaresinde ilim ehli diyor ki bu kimi kapsamaktadır? Bazı ilim ehli. Erkekleri kapsamaktadır. Çünkü asıl itibariyle ipek kadına haram değildir. Bir diğer grup ilim ehli ki inşallah sahih olan görüş bu. Diyor ki hayır, bu hem kadını hem de erkeği kapsamaktadır. Çünkü ipeğin süs amaçlı, ziynet amaçlı giyilmesi ne yapılmıştır kadına? Helal kılınmış. Ama kadının da aynı zamanda bu hususta üzerine oturması ile alakalı bu konuda diyor erkekle birdir. Mesela aynı altın da olduğu gibi kadının altından ziynet edilmesi caiz midir? Caizdir. Ama kadının altın kapla veyahut da gümüş kaptan yemek yemesi caiz midir? Diyoruz ki hayır. Bu konuda kadın ve erkek nedir? Hüküm olarak birdir. Aynı şekilde kadının ipekten elbise edinmesi caiz olduğu gibi ama onun üzerine oturulması ile ilgili yasak erkeği kapsadığı gibi aynı zamanda bu hususta ne yapmaktadır? Kadını da kapsamaktadır. Ve yine bu hadis-i şerife dönüp baktığımız zaman altın ve gümüş kaplardan yemek yemenin bize haram olduğunu aktaran bir hadis-i şerif. Hatta ilim ehli bu konuyla alakalı, altın ve gümüş ile alakalı erkek için saat, mesela altın kaplama saatler veyahut da altın kaplama kalemlerinde bu hüküm kapsamına girdiğini bize aktarmaktadırlar. Yani altından yapılan işte saatti, kalemdi veyahut da kaplaması diyoruz ki aynı şekilde bu kapkacak edinme kısmına girdiği için, bu baptan değerlendirildiği için ilim ehli bu hadis-i şeriflerden bu faydalarını atmıştır, çıkarmışlardır. Ama bunun haricinde altının ve gümüşün helal olduğu bazı hususlar, bazı durumlar vardır ihtiyaca binaen. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabelerden bir tanesi girmiş olduğu savaşta, gazvede burnunu ne yapıyor? Kaybediyor. Yani burnu savaşta kesiliyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona altından burun edinmesi cevazını ne yapıyor? Veriyor. Demek ki bazı hususlarda ne yapılabiliyor? Bu hüküm caiz olabiliyor. Veyahut da altından diş edinmek, yani dişin altından yapılmasına yine aynı şekilde ihtiyaca binaen ilim ehlinin buna cevaz verdiğini görüyoruz. Ve bunun dışında mesela erkeğin gümüşten yüzük edinmesi, yüzük takması bu yasak kapsamına ne yapmıyor? Girmiyor. Demek ki bazı hususlar var altın ve gümüş ile alakalı. Erkeğe haram olan veyahut da hem erkeğe hem kadına haram olan bazı hususlar olduğu gibi bazı hususlarda da gelen naslara baktığımız zaman bazı hususlarda ne yapılıyor? Altın ve gümüş ile alakalı bazı durumlarda da bu ümmete hem erkeğine hem kadınına helal kılındığında ne yapıyoruz? Naslarla görmüş oluyoruz. Veyahut da ilim ehli burada kırılmış olan eğer bir kapkacak var ise, eğer buna altından yama yapılabiliyor ise bunun da caiz olduğunu bize aktardıklarını görüyoruz ki hadis-i şeriflerde de bunların hepsinin delili olduğunu görüyoruz. Bugünlük bu hadis-i şeriflerle yetinelim. Haftaya da inşallah kaldığımız yerden Ömer radıyallahu anh'unun bize aktardığı hadis ile devam ederiz. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.